Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 32. Ayrım. Fen bu çağırma sanatına hayran olmuştu. "Ah Tayita," dedi. "Bunun mümkün olduğunu hayal bile edemezdim. Lütfen bana da öğret nasıl yaptığını." "Önce kendi ruhani adını öğrenmelisin." "Galiba biliyorum," dedi Fen. "Bir kez bana öyle seslenmiştin, değil mi? Yoksa rüya mıydı o Tayita?" "Rüyalar ve gerçeklik sık sık birbirine karışır ve tek bir şey olur Fen." "Hatırladığın isim ne?" Fen, "Suların çocuğu," diye yanıtladı çekingen bir tavırla. "Losris." Tayita ona hayretle baka kaldı. Daha önce psişik güçlerini bilinçsiz olarak nadiren ortaya koyardı. Öteki hayatına ulaşmayı başarmıştı demek ki. Duyduğu heyecan ve gurur yüzünden solukları sıklaştı. "Ruhani adının sembolünü de biliyor musun Fen?" "Hayır, onu hiç görmedim," diye fısıldadı. "Var mıdır ki Tayita?" "Tayita, düşün," dedi. "Zihninde ön plana çıkar onu." Kız gözlerini kapadı ve içgüdüsel olarak boynunda asılı olan tılsımı tuttu. Tayita yumuşak bir sesle, "Zihninde mi?" diye sordu. Fen, "Evet," diye fısıldadı ve Tayita iç gözünü açtı. Fen'in aurası göz kamaştırıcı bir parlaklıkla kızı tepeden tırnağa sarmıştı ve ruhani adının sembolü aynı kutsal ateşte başının üzerinde duruyordu. Tayita peri kızı çiçeği, yani Nülfer, diye düşündü. Bir bütün halindeydi. Ruhani sembolü gibi Fen'in kendisi de tümüyle açmıştı. Daha çocukken bile bir usta haline gelmişti. Tayita ona, "Fen," dedi, "zihnin ve ruhun tamamen hazır. Sana öğretebileceğim her şeyi ve belki de daha fazlasını öğrenmeye hazırsın artık. O zaman bana havadan görüşebilmeyi ve aramızda büyük mesafeler girse bile sana ulaşabilmeyi öğret." "Hemen başlayacağız," dedi Tayita. "Ben de zaten sana ait bir şey var." Fen, "Nedir o? Nerede?" diye atıldı. Tayita cevap olarak boynundaki tılsıma dokundu. Fen, "Göster bana," dedi ve Tayita içinde saç yüresi bulunan tılsımını açtı. Fen, "Saç," dedi. "Ama benim değil ki." İşaret parmağını uzatıp bukleye dokundu. "Bu yaşlı bir hanımın saçı. Bak, görüyor musun? Sarıların arasına gri teller karışmış." "Ben o bukleyi kestiğimde yaşlanmıştın," diye kabullendi Tayita. "Hatta ölmüştün. Mumyalama masasında soğuk ve katı olarak yatıyordun." Kız dehşetle ürperdi. "Bu öteki hayatta mı oldu?" diye sordu. "Anlat bana, kimdim ben?" "Hepsini anlatmak bir ömür sürer," dedi Tayita. "Ama benim sevdiğim bir kadın olduğunu söyleyerek başlayayım. Tıpkı şimdi sevdiğim gibi." Fen yaşlarla dolu gözleri görmeden uzanıp Tayita'nın elini aradı. "Sende benden bir şey var," diye fısıldadı. "Şimdi de ben senden bir şey istiyorum." Tayita'nın sakalını tutup kalın bir tutamı parmağına doladı. "İlk karşılaştığımız gün sakalın beni çok etkilemişti. Saf gümüş gibi parlıyor." Kesesinden küçük bronz hançerini çıkardı ve parmağına doladığı tutamı deriye yakın bir yerden kesti. Sonra burnuna götürüp güzel kokulu bir çiçekmiş gibi kokladı. "Bu senin kokun Tayita," dedi. "Onu muhafaza etmen için sana da bir madalyon yaparım." Kız sevinçle güldü. "Evet, çok iyi olur. Ama sende de ölmüş bir kadının değil, yaşayan çocuğun saçı olmalı." Saçından bir bukle kesip Tayita'ya uzattı. Tayita bukleyi özenle büktü ve 70 yıldan uzun bir süredir madalyonunda duran diğer buklenin üzerine yerleştirdi. "Seni her zaman çağırabilecek miyim?" dedi Fen. "Evet. Ve ben de seni," dedi Tayita. "Ama önce sana öğretmem lazım." Sonraki günlerde bu sanat üzerine çalıştılar. Önce birbirlerini görecek ama duyamayacak mesafelerde karşılıklı oturarak başladılar. Saatler sonra Fen, Tayita'nın zihninde canlandırdığı görüntüleri görebilmeye ve kendi zihnindeki görüntülerle cevap verebilmeye başlamıştı. O geliştikçe bu sefer arkalarını dönerek ve birbirlerini görmeden denediler. Sonunda Tayita onu kampta bıraktı ve Meren'le birlikte göl kıyısında birkaç fersah uzağa gitti. Orada yaptığı ilk girişimde Fen'e ulaştı. Her denemesinde Fen daha çabuk karşılık veriyor ve yolladığı görüntüler daha net ve daha güçlü oluyordu. Tayita için kendi sembolünü alnına yerleştirdi ve birkaç denemeden sonra Nilüfer'in rengini keyfine göre pembeden eflatuna, ondan da kırmızıya çevirmeyi becerdi. Gece korunma için kendi minderinde ama Tayita'ya yakın yattı ve uyumadan önce "Artık bir daha hiç ayrılmayacağız," diye fısıldadı. "Çünkü nereye gidersen git, seni bulabilirim." Şafakta henüz rüzgar başlamadan göle yıkanmaya gittiler. Suya girmeden önce Tayita timsahlara ve suyun dibinde olabilecek her türlü canavara karşı koruma büyüsü yaptı. Sonra suya girdiler. Fen bir su samurunun zarafetiyle yüzüyordu. Derinlere dalarken çıplak bedeni cilalanmış fil dişi gibi parlamaktaydı. Tayita onun suyun altında çok uzun süre kalmasına hiç alışamamıştı ve gözünü aşağıdaki yeşil dünyaya dikmiş, yüzeyde uzanırken endişe içindeydi. Sonsuzluk gibi gelen bir süre sonra Fen tıpkı rüyalarındaki gibi zarif bedeninin dipten kendisine doğru geldiğini gördü. Sonra tam yanında sudan fırladı. Kahkahalar atıyor, saçındaki suları savuruyordu. Diğer seferlerde onun gelişini görmedi. Sadece dipten gelip ayak bileğini yakalayarak onu da aşağı çekmeye çalışınca anlıyordu geldiğini. "Böyle yüzmeyi nasıl öğrendin?" diye sordu. "Ben suların çocuğuyum." Tayita'ya güldü. "Unuttun mu? Yüzmek için doğdum." Sudan çıkınca kurulanabilecekleri güneşli bir yer buldular. Tayita onun arkasına oturup saçını ördü ve aralarına nilüfer çiçekleri yerleştirdi. Bir yandan da Mısır kraliçesi olarak yaşadığı hayatı, onu seven başka insanları ve doğurduğu çocukları anlatıyordu. Fen sık sık araya girip, "Aa evet, onu şimdi hatırladım," diyordu. "Bir oğlum vardı ama yüzünü hatırlamıyorum." "Zihnini aç. Ben de sana kendi hafızamda onu göstereyim." Fen gözlerini kapadı ve Tayita avuçlarını onun başının iki yanına götürüp kulaklarını örttü. Bir süre sessiz kaldılar. Sonunda Fen, "Ah ne güzel bir çocuk," diye fısıldadı. "Saçı altın sarısı. Başının üstündeki kabartmayı görebiliyorum. Adı Memnon." "O çocukluk adıydı," diye mırıldandı Tayita. Tahta çıkıp aşağı ve yukarı krallık taşlarını alınca adı Firavun Tamos oldu. O ismin ilk kullanılışıydı. "İşte bak nasıl da güçlü ve hakim." Tayita görüntüyü Fen'in zihnine aktardı. Fen uzun süre sessiz kaldı. Sonra "Ne kadar yakışıklı ve soylu," dedi. "Ah Tayita, oğlumu görebilmek isterdim." "Gördün Fen, onu göğsünde emzirdin ve tacını başına kendi ellerinle koydun." Fen yine sustu. Bir süre sonra, "Bana öteki hayatta ilk karşılaştığımız zamanki halini göster," dedi. "Bunu yapabilir misin Tayita? Benim için kendi görüntünü aktarabilir misin?" "Denemeye cesaret edemem," dedi Tayita hemen. "Neden?" "Tehlikeli olur," diye cevap verdi. "Bana inanmalısın. Çok tehlikeli olur hem de." Ona istediği görüntüyü gösterse zamanla elde edilmez düşlere kapılmasına yol açacaktı. Onun mutsuzluğunun tohumlarını atmış olacaktı. Çünkü öteki hayattaki ilk karşılaşmalarında Tayita bir köleydi ve Mısır'ın en güzel genç erkeğiydi. Bu onun çöküşü olmuştu. Efendisi Lord Intef Karnak bölgesi başyargıcı ve Yukarı Mısır'ın 22 bölgesinin valisiydi. Ayrıca bir kulan paraydı ve kölesini deli gibi kıskanıyordu. Tayita, efendisinin evindeki Alida adlı köle kıza aşık olmuştu. Bu durum Lord Intef'e bildirilince celladı Rasfer'e Alida'yı kafasını ağır ağır ezerek öldürmesini emretmişti. Tayita da onun ölümünü izlemeye zorlanmıştı. Lord Intef kızın ölümünden sonra bile tatmin olmamış ve Rasfer'e Tayita'yı da hadım etmesini emretmişti. Bu korkunç durumun bir uzantısı daha vardı. Lord Intef yıllar sonra kraliçe Lothris olan küçük kızın babasıydı. Kızıyla ilgilenmemiş ve tayı tayı, yani hadımı onu öğretmeni ve danışmanı yapmıştı. Şimdi o çocuk Fen olarak yeniden doğmuştu. O kadar karmaşık bir durumdu ki Taita bütün bunları Fen'e açıklayacak kelimeleri bulmakta güçlük çekiyordu ve kamp yönünden gelen bağırışmaları duyunca kurtulduğu için sevindi. Doğudan tekneler geliyor. Silah başına. Bu Meren'in sesiydi. Bu kadar uzaktan bile kolayca tanınıyordu. Onlar da hemen ayağa fırladılar. Hala nemli olan vücutlarına tuniklerini geçirdiler ve kampa doğru koşmaya başladılar. İşte, Fen yeşil suların ilerisini gösterdi. Taita'nın şimdiden o tarafa doğru koşan beyaz atların arasından şekilleri seçmesi biraz vakit aldı. Yerli savaş kanoları. Kaç kürekçi var sayabilir misin Fen? Kız gözlerini kısıp iyice baktı ve baştaki kanoda iki yanda 12'şer kişi var dedi. Ötekiler de en az o kadar var gibi. Dur. İkinci tekne, en büyükleri bize yakın tarafta 20 kürekçisi var. Meren kampı çevreleyen çitin kapısı önünde adamlarını ikişerli olarak dizmişti. Hepsi tepeden tırnağa silahlıydı ve ani bir duruma karşı tetikteydi. Aşağıda kanoların kıyıya yanaşmasını izliyorlardı. Adamlar teknelerden indiler ve en büyük teknenin etrafında toplandılar. Müzisyenlerden oluşan bir grup da suya atladı ve plajda dans etmeye başladı. Davulcular vahşi bir tempoyla davul çalarken, borucular da yaban antilopu boynuzlarından yapılmış borularını öttürüyorlardı. Taita Fen'e, "Auranı gizle," diye fısıldadı. "Bu insanlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz." Auranın soluşunu izledi. "Güzel, yeterli. Eğer Kalulu bir bilginse, Fen'in aurasını tamamen maskelemek daha fazla kuşku çekecekti." 8 taşıyıcı tekneden bir tahterevan çıkarıp karaya taşıdı. Bunlar güçlü kuvvetli genç kadınlardı. Kolları ve bacakları kaslıydı. Cam boncuklarla bezenmiş peştemallara sarılmışlardı. Göğüsleri parlak yağlarla ovulmuştu ve güneşte parıl parıl parlıyordu. Doğruca Taita'nın bulunduğu yere geldiler ve tahterevanı önünde yere indirdiler. Sonra büyük bir saygıyla yanında diz çöktüler. Tahterevanın ortasında bir cüce oturmaktaydı. Fen onu alevlerde gördüğü simasından tanıdı. Bu o kepçe kulaklı, parlak kel kafalı, yaşlı maymun simasıydı. Cüce Tenmas dilinde, "Ben Kalulu'yum," dedi ve "seni gördüm Gallalalı Taita." Taita da, "Seni selamlıyorum," diye cevap verdi. Kallulu'nun bir bilgin olmadığını ama güçlü ve yoğun bir aura yaydığını hemen fark etmişti. Buna bakarak onun bir usta olduğunu ve doğrunun takipçisi olduğunu söyleyebilirdi. "Baş başa rahatça konuşabileceğimiz bir yere gidelim," dedi. Kalulu kopuk bacaklarını havaya dikerek ellerinin üstüne kalktı ve tahterevandan atladı. Ayaklarıymış gibi ellerinin üstünde rahatça yürüyor, Taita'nın yüzüne bakarak konuşabilmek için başını yana çeviriyordu. "Seni bekliyordum büyücü. Yaklaştıkça havada keskin bir dalgalanma yarattın. Nehrin başına geldiğinde varlığını daha kuvvetli hissetmeye başladım. Kadınlar da boş tahterevanı taşıyarak peşinden geliyorlardı." Taita, "Bu taraftan Kalulu," diyerek konuğunu buyur etti. Onun bölümüne gelince kadınlar tahterevanı yere bıraktılar ve geri geri yürüyerek konuşmaları duyamayacakları bir noktaya kadar çekildiler. Kalulu tekrar tahterevana zıpladı ve önceki gibi başı yukarı gelecek şekilde oturdu. Etrafına bakınmaya başlamışken Fen önünde diz çöküp bir çanak bal likörü sununca dikkatini ona yöneltti. "Sen kimsin çocuk? Seni de ateşin ışığında gördüm," dedi Tenmas diliyle. Fen anlamamış gibi yaptı ve dönüp Taita'ya baktı. Taita, "Cevap verebilirsin," dedi. O da doğrudan yana. "Ben Fen'im, büyücünün çıraklarından biriyim." Kalulu Taita'ya baktı. "Ona kefil oluyor musun?" Taita, "Oluyorum," diye cevap verdi ve küçük adam başını salladı. Yanıma otur Fen, çünkü çok güzelsin. Fen bir kabullenişle yanına oturdu. Kaluğlu delici kara gözleriyle Tayita'ya baktı. Beni niye çağırdın büyücü? Benden nasıl bir hizmet istiyorsun? Beni Nil'in doğduğu yere götürmene ihtiyacım var. Kaluğlu şaşırmadı. Sen rüyalarımda gördüğüm kişisin. Beklediğim kişisin. Seni kızıl taşlara götüreceğim. Bu gece rüzgar dinecek ve sular durulunca gideceğiz. Kaç kişi var yanında? 38. Ben ve Fen'le birlikte. Ama çok eşyamız var. 5 büyük kano daha beni takip edecek. Hava kararmadan burada olurlar. Benim pek çok atım da var diye ekledi Tayita. Evet, küçük cüce başını salladı. Onlar kanoların arkasından yüzecek. Destek olsun diye hayvan postundan şişmiş keseler getirdim. Afrika'nın kısa alacakaranlığında rüzgarın son kalıntıları da dinince, askerlerden bazıları atları kıyıya götürdü ve sağ kısımda şişmiş keselerden iki yanlarına birer tane bağladı. Bu iş sürerken diğer askerler eşyaları kanolara yüklediler. Kaluğlu'nun dişi korumaları onu tahterevanıyla en büyük kanoya götürüp güverteye çıkardı. Gölün suları dümdüz olunca kanoları iterek kıyıdan uzaklaştırdılar ve karanlıkta yıldızların güney semalarında oluşturduğu büyük haça doğru yola çıktılar. Her kanoya 10 at bağlanmıştı. Fen kıçta oturmuş, arkalarından yüzen duman yeliyle kasırgayı yüreklendirecek sözler söylüyordu. Kürekçiler küreklerini suya indirdiler ve uzun ince tekneler karanlık sularda sessizce kaymaya devam etti. Tayita, Kaluğlu'nun uzandığı tahterevanın yanına oturdu ve bir süre alçak sesle konuştular. Bu gölün adı nedir? Semliki Nianzu. Pek çok gölden biri. Suları nereden geliyor? Önceleri iki büyük nehir akardı bu göle. Biri batı ucundaki Semliki, öteki de bizim Nil. İkisi de güneyden gelirdi. Semliki dağlardan, Nil de büyük sulardan. İşte seni oraya götürüyorum. O da başka bir göl mü? Onun gerçekte bir göl mü yoksa büyük boşlukların başlangıcı mı olduğunu hiç kimse bilmiyor. Bizim Nil anamız oradan mı doğuyor? Öyle olmalı dedi Kaluğlu. Peki o büyük suya ne ad veriyorsunuz? Nalubale diyoruz. Bana rotamızı anlatır mısın Kaluğlu? Semliki Nianzu'nun karşı kıyısına ulaşınca Nil'in güney kolunu bulmuş olacağız. Benim kafamdaki resme göre Nil'in güneye giden kolu Semliki Nianzu'ya aktığı yerde. Kuzeye giden kolu ise bu gölden çıkıyor ve büyük bataklıklara doğru kuzeye akıyor. Bu Nil'in bizi buraya kadar getiren kolu. Evet Tayita, büyük resim böyle. Tabii ki başka küçük nehirler, akarsular ve daha küçük göller de var. Çünkü burası çok su diyarı. Ama hepsi Nil'e dökülüyor ve kuzeye doğru akıyor. Ama Nil ölüyor dedi Tayita yumuşak bir sesle. Kaluğlu bir süre sessiz kaldı ve başını sallayınca tek bir damla gözyaşı ay ışığında parlayarak pörsümüş yanağından aşağı süzüldü. Evet dedi. Onu besleyen nehirlerin hepsi tıkandı. Anamız ölüyor. Kaluğlu söyle bana bu nasıl oldu? Bunu açıklayacak kelimeler yok. Kızıl taşlara varınca kendi gözünle göreceksin. O olayları sana tarif edemem. Böyle bir işte yalnızca kelimeler yetmez. Sabırsızlığımı bastıracağım. Sabırsızlık genç bir adamın kötü alışkanlığıdır. Cüce gülümsedi. Dişleri pırıl pırıl parlıyordu. Ve uykuda ihtiyar bir adamın tesellisi. Kanonun altındaki sulardan gelen koku onları uyuşturuyordu ve bir süre sonra uyudular. Tayita öndeki kanodan gelen hafif bir çığlıkla uyandı. Hemen yan dönüp suya sarktı ve yüzüne bir avuç su serpti. Sonra gözlerindeki damlacıkları kırpıştırıp ileriye baktı. Karşılarındaki karanlık kara parçasını gördü. Sonunda kumsalın, gövdenin dibine temas ettiğini hissettiler ve karaya oturdular. Kürekçiler küreklerini suya bırakıp atladılar ve kanoları biraz daha içeri çektiler. Atlar da ayaklarını yere basmıştı. Kadınlar Kalulu'yu tahterevanı ile kaldırdılar ve kıyıya çıkardılar. Kalulu Tayita'ya, "Adamların şimdi kahvaltı etmeli," dedi. "Yani ilk ışıkla yola çıkabiliriz. Taşlara varmak için epeyce yol gitmemiz gerekiyor." Kürekçilerin tekrar kanolara binip gölde açılmasını izlediler. Silüetler karanlıkta gözden kaybolurken bir süre küreklerin suda yarattığı beyaz köpükleri gördüler. Çok geçmeden o görüntü de kayboldu. 32. ayrımın sonu, sayfa 260, devamı 33. ayrımda.